Ayrım 52, sayfa 286. Mide göre zihinde, benlikte, gündelik yaşamın toplumsal eserleriydi. İnsan toplumu, tanıdığımız kadarıyla, zihinsiz ve benliksiz var olamazdı. Çünkü onun en karakteristik özelliklerinin tümü de, toplumun fertlerinin zihinleri ve benlikleri olmasını öngerektirmekteydi. Parantez Mead, 1934, sayfa 227. İnsanlık, zihin ve benlik aracılığıyla akıl yürütme ve düşünme yeteneğine sahip oluyordu. Mead'in oldukça ayrıntılı biçimde analiz etmiş olduğu benliğin iki öğesi, onun sembolik iletişim biçimleri geliştirmeye yönelik düşünümsel doğası ve yeteneğiydi. Dahası, benlik sadece toplumsal gruplar açısından söz konusuydu. Çünkü bireyin kendisi toplumsal bir yapıya, toplumsal bir düzene aitti. Parantez Mead, 1934, sayfa 1-7. Sonuç olarak zihin ile benlik, bilinç ile eylem, toplumsal rolleri, toplumsal ilişkileri ve toplumsal kurumları kapsayan, işbirliğine dayalı, parantez bireysel olmayan fenomenleri oluşturmaktaydı. Mead, etkileşim modellerini insan toplumunun temelini oluşturan toplumsal edimleri analiz etmeye ilgi duyuyordu. Gerçeklik sabit bir veri değildi. Aktörler, benlikler konumlarını çeşitli şekillerde, parantez yalnız bu yolların hepsi kendilerine gerçek geliyordu, tanımlayıp yeni rol ve anlamlar yarattıkça durmadan değişmekteydi. İletişim anlamlı jestlerle insani davranışları insani olmayan davranışlardan ayıran bilinçli edimlerle kuruluyordu. Anlamlı jestler anlamla yüklüydü. Çünkü dil gibi bir evrensel semboller sistemiyle iletilen fikirleri kapsıyordu. İnsanlar bu açıdan başkalarının eylemlerini yorumluyorlardı. Mead'in burada vurguladığı nokta, kişilerin işbirliğinin giderek norm haline geldiği toplumun evrimiyle sıkı sıkıya bağlı olan sözlü jestlerle iletişim kurma yeteneğidir. Toplumsal edimler, bir grup çerçevesi içindeki bir kişiden ziyade grubun işbirliğini gerektiren edimler olarak tanımlanmıştır. Şu halde benlik ancak başkalarıyla ve toplulukla karşılıklı ilişkiler çerçevesinde bireyseldir. Benlik hem bir özne hem bir nesnedir. Düşünen ve eyleyen özne olarak ben ile bireyin başkaları için var olan dünyada bir nesne olarak kendi benliğinin farkında olması olarak beni bana. Mead'in ben nosyonu hem biyolojik hem toplumsal içerik taşır ve organik dürtüler ile toplumsal deneyimin bir sentezidir. Bu yüzden ben, beni banadan kolayca ayrılamaz. Yine de Mead'in benliğin oluşmasında dilin rolüne yaptığı vurgu, benliğin beni bana yönünün diyalojik konuşma edimlerinden, söylemden, konuşmanın iç akışından çıktığını akla getirmektedir. Jestlerle konuşmada ben ya da beni bana yoktur. Benlik bilinci yalnızca diyalojik iletişimle gelişmektedir. Ben organizmanın başkalarının tutumlarına karşı yanıtıdır. Beni bana kendini varsayan başkalarının organize edilmiş tutumlarıdır. Başkalarının tutumları organize edilmiş beni banayı oluşturur ve daha sonra bir ben olarak buna tepki gösterilir. Parantez Mead, 1934. Benlik ancak o zaman kendisi ve toplumun birey benlikleriyle etkileşime girdiğinde vardır. Benlik, ait olduğu grubun tutumunu takınma yeteneğiyle çıkar ve grubun toplumsal alışkanlıklarını, topluluğun ortak tutumlarını özümser. Parantez, Mead, 1964, sayfa 33-34. Birey, başkalarının kendisine karşı tutumlarını takınmakla kalmaz, aynı zamanda bütün toplumsal süreci bireysel deneyimle bütünleştirmeye çalışır. Benlik, bu genelleşmiş öteki tarafından bir birlik halinde örgütlenmiştir. Bu durumda annelerin öyle davrandığına inandıkça kendisiyle konuşup kendisine doğru eylemde bulunarak annesinin rolünü üstlenen genç kız, anlamlı ötekinin rolünü benimseyerek kendisi dışına çıkmayı başarmıştır. Freud'un gözünde olduğu kadar Mead'de göre de çocukluk benliğin oluşumunun ilk evresini meydana getiriyordu. Mead ikinci evreyi oyun diye (parantez bireysel rollerin içselleştirildiği birinci evrenin oyunundan ayrı bir şey olarak) açıklamıştı. Çocuk oyunda kolektif bir rol üstleniyor, genelleşmiş öteki, örgütlenmiş grup oluyordu. Mead bu süreci bir beyzbol takımıyla karşılaştırarak örneklemişti. Tek tek her oyuncu, bütün takımın bir takım ve bir bütün olarak yapısının rolünü üstlenmeliydi ve bu rol onun her tekil eyleminde içerili olmalıydı. Parantez, diğer örnekler aile, eğitim, politik partiler ve sendikalar ve benzeriydi. Mead'in benlik teorisi, aktörün önceki sosyolojilerdeki yerine göre belirgin bir ilerlemeyi temsil etmekteydi. Edim ve benlik, yaratıcı ve düşünümsel olmakla birlikte toplumsal yapıyla bağlı olan yapılardı. Ancak Mead'in çalışmaları 1940'lar ve 1950'lerde yaygın olarak öğrenildiği için rollerin pasif niteliğini vurgulamaya ve benliğin aktif özelliklerini azaltmaya eğilimli toplum teorisyenleri tarafından kullanılıyordu. Beni bana, toplumsal sistemin ve toplumsal düzenin çıkarına olacak şekilde bene hakimdi. Yine de Mead'in çalışmalarının bu yöne sapmasının bir anlamı vardır. Bir birim olarak, ortaklaşa paylaşılan değerleri olan bir yapı olarak kolektif topluluğa vurgu yapmasından sonra Mead'in benlik teorisi tutucu bir konuma yaklaşmaktadır. Söz gelimi, onun yazılarında kültürün genelleşmiş ötekinin, baskıcı karakterinin ve benliğin yaratıcı, iradeci yönü ile modern sanayi toplumunun kolektif, konformist doğası arasındaki potansiyel çatışmanın farkında olduğunu gösteren hiçbir işaret yoktur. Mead'in temel kavramları, ortak kültür ve topluluk içinden, kendiliğinden çıkan ortak bir değerler çekirdeğini varsayıyordu. Nitekim, birbiriyle çatışan ve birbirine alternatif olan değerler olasılığına fiilen baskın çıkan da bu güçlü topluluk duygusudur. Öbür taraftan, Mead'in öznenin potansiyel yaratıcılığını vurgulaması, mekanik ve şeyleşmiş benlik ve toplum nosyonlarında anlamlı bir düzeltmeyi göstermektedir. Özel olarak anlam kategorisi toplumsal grupların ortak sembolleriyle etkileşim modlarının içine yerleştirilmiştir. Diğer sembolik etkileşimciler de (parantez) bu terimi 1937'de Herbert Blomer bulmuştu. Mead'in yapısal işlevselciliğin egemen olan ve bir eleştirmenin yerinde bir deyişle aşırı toplumsallaşmış insan anlayışı şeklinde özetlediği (parantez) Wrong, 1976. Varsayımlarının karşısında duran gündelik yaşamın diyalojik niteliğiyle ilgili fikirlerinin pek çoğunu geliştirmişlerdir. Herbert Blumer'e göre ise anlam bir nesneye içkin olan bir özellik değildir. Anlam, grup üyelerinin etkileşimleriyle kurulmuştur. sembolik etkileşimciliği (parantez, mitci ve mit sonrası evreleriyle) sosyolojik fenomenolojiyle bağlayan da bu özneler arası içerikteki anlam nosyonudur. Sosyolojik fenomenoloji, Schultz ve gündelik yaşamın gerçekliği. İradeci bir sosyolojik eylem teorisinin tarihsel gelişmesi içerisinde Alfred Schultz'un çalışmaları Freud ile Mead'in çalışmaları kadar önemli bir yer tutmaktadır. Mead gibi Schultz da öznenin yaratıcı ve aktif rol oynadığını, toplumsal gerçekliğin bireylerin gündelik eylemleriyle sürekli yeniden kurulan bir süreç olduğunu vurguluyordu. Schultz, sosyolojinin nesnesinin insan faillerin anlam katan eylemleri olduğu düşüncesini savunup, toplumsal ve kültürel yaşamın irdelenmesinin pozitivist yönlerini reddederken Weber'i izlemektedir. Schultz'un ilk önemli çalışması olan ve 1932'de Almanya'da yayınlanan (parantez İngilizceye 1967'de çevrilmişti) Toplumsal Dünyanın Fenomenolojisi, toplumun incelenmesinde özgün bir fenomenolojik yaklaşım getirme iddiasıyla yola çıkmıştı. Schultz, çalışmalarında ağırlıklı olarak bilincin yapısına ve öznellik ile bilimsel yöntem arasındaki ilişkiye yer veren Edmund Husserl'in (parantez 1859-1938) fenomenolojik felsefesinden etkilenmişti. Husserl, çeşitli yazılarında bütün bilimlerin temelinin ortak bir insanlığın bilim öncesi dünyasında (parantez Lebenswelt) yattığı argümanını ortaya atmıştı. Husserl'e göre gerçeklik, insan öznenin bilincini nesnelere yöneltmesi anlamında yönelimseldi. Deneyim daima yönelimseldi ve bütün bilinç biçimleri nesnelerin bilincini içeriyordu. Nesneler bir yapıya ve bir anlama bilincin etkinliğiyle kavuşacaklardı. O halde bir nesnenin anlamı, nesnenin kendisinde içkin değildi. Öznenin iç yaşamına yerleşmişti. Ancak öznel yaşam dünyası, bilinç, anlama sürecini engelleyen ön varsayımlar ile çeşitli birikmiş deneyimlerden oluşmaktaydı. Husserl, böylece bilincin dış dünya ve ondaki nesnelerle ilgili bütün fikirlerden vazgeçtiği fenomenolojik indirgeme yöntemini savunmuş oluyordu. Bilinç, saf bir bilinç olacaktı. Bu açıdan toplum, kültür ve tarih (parantez içine alınmış), o haliyle devre dışı bırakılmıştı. Bilgi, saf bilincin yönelimselliğinin ürünüydü. Husserl, bu işleme, deneyim nesnelerine inanmaktan geri durulması anlamında epoke adını vermişti. Ondan geriye kalan şey aşkın ego, kendi gerçek anlamını, özünü keşfetmekte özgür olan saf bilinçtir. Schultz'un sözleriyle Husserl'ın aşkın fenomenolojik indirgemesi eskiden doğal tavır içinde basitçe varlık olarak kabul edilen dünyayı bu kabul edilen varlıktan yoksun bırakmaktadır. Epoke'de kavranan şey, benim açımdan bütün nesnel dünyanın onda ve onun aracılığıyla var olduğu bilincin saf yaşamıdır. Ben bu dünyanın varlığına inanmaktan sakınıyor ve dikkatimi yalnızca benim dünyaya ilişkin bilincime çeviriyorum. (parantez Schultz 1978 sayfa 124) Schultz'un bu fenomenolojik indirgeme ile ilgili sosyolojik versiyonu, toplumsal tarihsel dünya hakkındaki bütün bilimsel ön varsayımları (parantez içine almaktaydı. Sosyoloji, analiz yapma ve anlama görevince dışarıda duran bir dünya anlayışından değil, gerçekliği kurmaya ve anlamaya çalışan öznelerin eylemleri ve bilincinden başlamalıdır. Dolayısıyla anlam pasif biçimde keşfedilmeyi beklemez. Anlam aktif kurmayı gerektirmektedir. Schultz, yaşam dünyasını kesintisiz bir deneyim ve eylem akışı diye tanımlamıştı. Aktör bu süreç üzerinde ender olarak kafa yoruyordu. Şimdi Husserl bütün ampirik öğelerin bilincini saflaştırmaya çalışmış olduğu halde Schultz'un bu deneyimlerden, gündelik yaşamdan, sağduyudan, sıradan bireylerin toplumsal eylemlerinden yola çıktığını söyleyebiliriz. Toplum biliminin başlangıcı, doğal tutum içinde kalan bireylerin belirgin karakteristik özelliği olan toplumsal dünyanın olduğu haliyle apaçık doğasıdır. Doğal tutum, başka bir şey olabileceği doğrultusundaki bütün şüpheleri askıya alarak gündelik dünyanın gerçekliğini kabul eden tutumdur. Toplum bilimci, bu alelade dünyayı anlamak için bireylerin gerek kendi konumu ve eylemlerini, parantez, aktörün niyet ve amaçlarını tanımlayıp onlar üzerinde düşünme, gerekse onun yapısını irdeleme yollarını açıklamak zorundadır. Schultz'a göre gündelik dünya özneler arasıdır. Dünya özel değildir, başkalarıyla paylaşılır. Varlıklarıyla hepimizin gelişmesini etkileyen ve birbiriyle etkileşim halinde olan çok sayıda aktör bulunmaktadır. Toplumsal gerçeklik de toplumsal dünya içindeki bütün nesnelerle olayların toplamıdır. Ancak bu dünyanın çeşitli iletişim biçimlerini gerektiren toplumsal ilişkiler etrafında kurulan bir yapısı vardır. Yani atomistik bir dünya değildir. Bir aktör, eylemin içeriğini yorumlamayı öğrenerek başkalarının eylemlerini anlamak zorundadır. Bunu yapmak da bireyin toplumsal dünyayı ideal tipler ya da tipleştirmeler gibi anlamlı dizilişlere göre yapılandırmasını sağlayan bir ortak bilgi ve anlama birikimini gerektirir. Schultz, birinci sınıf tipleştirmeleri, parantez, örneğin eylemi, postacıları, mektupları, sınıflandıranları ve benzeri gerekli kılan özgül tiplerle ilgili bilgilere sahip olmayı öngören bir mektup postalama edimini, sosyologun gerçekliği analiz edip yeniden oluşturmak amacıyla kullandığı ikinci sınıf tipleştirmelerden ayırmaktadır. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Herbert Blumer, H, E, R, B, E, R, T, B, L, U, M, E, R, Wrong, W, R, O, N, G, Edmund Husserl, E, D, M, U, N, D, H, U, S, S, E, R, L, Lebensweit, L, E, B, E, N, S, W, E, L,